Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Anthony David'in adıyla sunulan Overcoming Depersonalization and Feelings of Unreality ikinci baskısında depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimlerini bilişsel davranışçı terapi, yani BDT, çerçevesinde ele alan uygulamalı bir öz yardım kitabıdır. Kitabın konusu, kişinin kendisinden kopmuş gibi hissetmesi, duygusal olarak uyuşması, çevresinin ya da bedeninin gerçek dışı görünmesi gibi ürkütücü yaşantılardır. Bu yaşantılar bazen anksiyete, panik, depresyon ya da travma sonrası stresle birlikte görülebilir, bazen de başlı başına baskın sorun haline gelir. Kitabın amacı okura kendi kendine tanı koydurmak değil. Belirtilerin nasıl ortaya çıkabildiğini ve hangi düşünce davranış döngüleriyle sürdüğünü anlaşılır biçimde göstermektir. Overcoming dizisinin karakteristik yaklaşımına uygun olarak açıklamayı yapılandırılmış alıştırmalarla birleştirir. Günlük tutma, tetikleyicileri fark etme, sorun çözme ve kaygıyı besleyen yorumları sınama gibi araçlar, belirtiler karşısında edilgen kalmak yerine daha düzenli bir çalışma yolu sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, depersonalizasyonu tehlikeli bir delil değil, anlaşılabilir bir belirti olarak çerçevelemek, kitabın temel katkısı, depersonalizasyonu yalnızca tuhaf veya açıklanamaz bir deneyim gibi bırakmamasıdır. Kişi kendisini otomatik pilottaymış gibi hissedebilir, aynadaki yüzü yabancı gelebilir ya da yakın çevresi rüya benzeri ve uzak görünebilir. Bu deneyimler yaşanırken birçok kişi aklını kaybettiğine, kalıcı biçimde değiştiğine veya ciddi bir nörolojik tehlikeyle karşı karşıya olduğuna inanabilir. BDT yaklaşımında sorun yalnızca hissin kendisi değildir. Hisse yüklenen felaketleştirici anlam da kaygıyı büyütür. Kaygı yükseldikçe kişi kendi bilincini, duygularını ve beden duyumlarını daha yoğun denetlemeye başlar. Bu aşırı içe yönelim de yabancılık hissini daha belirgin hale getirebilir. Kitap, bu karşılıklı beslenmeyi anlaşılır hale getirmeye çalışır. Belirtileri normalleştirmek, onları önemsiz saymak anlamına gelmez. Amaç, deneyimi gerçekçi bir çerçeveye yerleştirmek ve korkunun otomatik olarak kanıt sayılmasını önlemektir. Bu çerçeve özellikle panik ya da yoğun stres dönemlerinde başlayan belirtiler için yararlıdır. Bununla birlikte belirtiler yeni, ağır, sürekli ya da madde kullanımı ve fiziksel sağlık sorunlarıyla bağlantılı görünüyorsa, öz yardımın klinik değerlendirme yerine geçmeyeceği açıktır. İkinci olarak kaygı, öz izleme ve kaçınmanın belirtileri sürdüren döngüsü, kitapta BDT mantığının önemli bölümü. Depersonalizasyonun neden devam edebildiğini anlamaya ayrılır. Bir kişi kısa süreli bir yabancılık hissi yaşadığında bunu sürekli kontrol etmeye başlayabilir. Şu an kendim gibi miyim? Çevre gerçek mi? Duygularım geri geldi mi gibi sorular gün içinde tekrarlandıkça dikkat olağan yaşantıdan kopar. Kişi duygularını test etmek için sevdiği insanlara karşı ne hissettiğini ölçebilir, aynaya bakabilir. İnternet güvence arayabilir veya korktuğu ortamlardan uzak durabilir. Bu davranışların amacı rahatlamaktır, fakat kısa vadeli rahatlama uzun vadede belirtinin önemini pekiştirebilir. Çünkü zihin, sürekli kontrol edilen durumun gerçekten tehlikeli olması gerektiği sonucuna varabilir. Kitap, bu tür sürdürme etkenlerini görünür kılmak için kayıt tutma ve gözlem araçlarından yararlanır. Okardan yalnızca ne hissettiğini değil, öncesinde ne olduğunu, aklından hangi yorumların geçtiğini ve ardından ne yaptığını fark etmesi beklenir.
Böylece dağınık görünen deneyim, tetikleyici, yorum, kaygı ve tepki zinciri olarak incelenebilir. Bu analiz, belirtilerin bir düğmeyle yok olacağını vaat etmez.
Ancak kişinin kendi korku döngüsünde değiştirilebilir noktaları ayırt etmesine yardım eder. Üçüncü olarak, düşünceleri sorgulamak. Hissi inkar etmekten farklıdır, bilişsel davranışçı terapinin kitapta kullanılan yönü, rahatsız edici deneyime eşlik eden yorumları incelemektir. Depersonalizasyon yaşayan biri, duygusal uyuşmayı sevme kapasitesini kaybettiğinin kanıtı sayabilir. Derealizasyon yaşayan bir başkası, çevre garip göründüğü için gerçeklikle bağının koptuğunu düşünebilir.
Bu yorumlar anlaşılır olsa da deneyimin kendisinden zorunlu olarak çıkmaz. Kitabın yaklaşımı, okura zorla olumlu düşünmesini söylemek değildir. Daha çok, korkutucu bir açıklamanın ne kadar kanıta dayandığını, başka hangi açıklamaların mümkün olduğunu ve kaygının algıyı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeye yöneltir. Örneğin yorgunluk, panik, uzun süren stres veya yoğun dikkat odağı kişinin bedenini ve çevresini alışılmadık biçimde algılamasına katkıda bulunabilir. Daha dengeli yorum geliştirmek, belirtilerin hiç yaşanmadığını iddia etmek değildir. Hissin rahatsız edici olduğunu kabul ederken onu felaketin kesin işareti olarak görmemektir. Bu ayrım önemlidir. Çünkü hisle savaşma ve onu her an yok etmeye çalışma çabası da belirtilere verilen dikkati artırabilir. Kitabın yapılandırılmış egzersizleri, otomatik yorumları yazıya dökme ve bunları daha ölçülü değerlendirmelerle karşılaştırma işlevi görür. Bu yöntem tekrarlanan pratik ister ve kişinin kendi deneyimine uyarlanmalıdır. Dördüncü olarak, günlük. Sorun çözme ve davranış değişikliği ile kontrol hissini geri kurmak, bu rehberin öz yardım niteliği yalnızca bilgi vermesinden değil, bilgiyi uygulanabilir görevlere dönüştürmesinden gelir. Günlük tutma, belirtilerin sıklığını kaydetmenin ötesinde, bağlamı fark etmeye yarar. Uyku düzeni, stresli olaylar, panik belirtileri, alkol veya başka maddelerin etkisi, sosyal geri çekilme ve yoğun zihinsel kontrol gibi unsurların belirtilerle ilişkisi daha net görülebilir. Her ilişki tek başına neden anlamına gelmez, fakat kişiye kendi örüntüsü hakkında daha sağlam veri sağlar. Sorun çözme yaklaşımı da belirsiz bir sıkıntıyı yönetilebilir parçalara ayırır. Örneğin yaşam stresini artıran somut bir güçlük, yapılacaklar listesi, seçenek üretme, küçük bir adım seçme ve sonucu gözden geçirme yoluyla ele alınabilir. Bu personalizasyonu basitçe günlük planlamayla çözülecek bir sorun gibi göstermek değildir. Ancak çözümsüzlük ve aşırı yük duygusunu azaltmak, kaygının genel düzeyini etkileyebilir. Davranışsal taraf ayrıca kişinin korktuğu duyumlara veya ortamlara verdiği kaçınma tepkisini gözden geçirmesine dayanır. Güvenli ve kademeli biçimde günlük hayata yeniden katılmak, belirtilerin hayatın merkezi haline gelmesini engelleyebilir. Kitabın avantajı bu süreçleri soyut tavsiye olarak bırakmamasıdır. Buna karşılık ağır travma, ciddi depresyon, madde kullanımı veya işlev kaybı bulunan durumlarda egzersizlerin bir uzmanla birlikte ele alınması daha uygun olabilir. Son olarak eşlik eden durumlar, ilaç konusu ve öz yardımın sınırları, kitap depersonalizasyonun tek bir bağlamda ortaya çıkmadığını vurgular. Belirtiler anksiyete, panik bozukluğu, depresyon ve travma sonrası stres gibi ruhsal sorunlarla birlikte görülebilir. Bazı fiziksel ya da nörolojik durumlar, örneğin migren veya epilepsi, benzer deneyimlerle ilişkilendirilebilir. Ayrıca bazı maddeler de gerçek dışılık ve yabancılık hislerini tetikleyebilir veya arttırabilir. Bu geniş bağlam, okurun her deneyimi yalnızca psikolojik bir açıklamaya indirgememesi gerektiğini gösterir. Kitap BDT odaklı olsa da ilaç tedavisine dair bilgilerin de bulunduğu belirtilmektedir. Ancak ilaç seçimi ve dozuna ilişkin kararlar bir öz yardım kitabına dayanarak verilmemelidir. Özellikle lamotrigin gibi ilaçlar hakkında geçen tartışmalar, kişisel reçete ya da tedavi önerisi olarak okunamaz. İlaçların yararları, riskleri, başka ilaçlarla etkileşimleri ve kişinin eşlik eden koşulları hekim değerlendirmesi gerektirir. Bu bölümün daha değerli mesajı tedavinin tek biçimli olmadığıdır. Bazı okurlar için BDT temelli öz yardım önemli bir başlangıç ve destek olabilir. Bazıları ise psikoterapi, tıbbi değerlendirme veya her ikisine ihtiyaç duyabilir. Kendine zarar verme düşünceleri, ağır işlev kaybı, yeni gelişen nörolojik belirtiler ya da yoğun madde etkisi varsa, öncelik profesyonel ve gerektiğinde acil yardım almaktır. Sonuç olarak, overcoming depersonalization and feelings of unreality, özellikle kendinden kopma, duygusal uyuşma veya çevrenin gerçek dışı gelmesi deneyimlerini yaşayan ve bunları anlamlandırmak isteyen okurlar için uygun bir başlangıç kaynağıdır. Panik, yoğun kaygı veya stresle birlikte gelişen belirtilerde kişinin yaşadıklarını düzenli biçimde gözlemlemesine yardımcı olabilir. Ruh sağlığı uzmanları açısından da terapiye eşlik eden ev ödevleri ve ortak bir dil sağlayabilecek bir kaynak olarak düşünülebilir. Kitabın pratik yararı, belirtileri yalnızca tanımlamakla yetinmemesidir. Dikkat odağı, felaketleştirici yorumlar, güvence arama, kaçınma ve stres gibi sürdürme etkenlerini BDT mantığıyla ele alır. Günlük tutma ve sorun çözme gibi araçlar, okurun deneyimini daha somut izlemesine olanak verir. Benzer genel kaygı kitaplarından ayrıldığı nokta, depersonalizasyon ve derealizasyonun kendine özgü korkularına doğrudan odaklanmasıdır. Bu nedenle, sadece rahatlama önerileri veren kaynaklara göre daha hedefli bir çerçeve sunar. Yine de bu hedeflilik herkes için tek başına yeterli olacağı anlamına gelmez. Travma öyküsü, ağır depresyon, madde kullanımı, nörolojik belirtiler veya günlük yaşamı ciddi biçimde bozan yakınmalar söz konusu olduğunda kitap profesyonel değerlendirmenin yerine geçmemelidir. En gerçekçi kullanım biçimi, kitabı belirtileri korkuyla izlemek yerine anlamaya ve küçük, düzenli davranış değişiklikleri denemeye yarayan, kanıta dayalı bir destek aracı olarak görmektir. Destek olmak isterseniz Anthony David kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.